Ayrım 10, Mafya, Yeraltı'nın Kriminal Efendileri, Atilla Akar, sayfa 113. Faşizmin mafyayla savaşı, çivi çiviyi söker.
Adım Mori, öldürmeye geldim. Suç rüzgarın önünde uçuşan tozlar gibi yok olacak.
Vari Cesare Mori'nin Sicilyalılara hitabından. İlginçtir, tarihte mafyaya karşı mücadelede sonuç alabilmiş tek başarılı örnek Mussolini'nin faşist rejimi altındaki İtalya'dır. Gerçekten de faşizm mafyaya öylesine kesin bir darbe vurmuştur ki mafya şefleri uzun yıllar bellerini doğrultamamışlardır. Yeniden canlanmaları ise iç koşullara değil, İkinci Dünya Savaşı'nın bitimine doğru müttefiklerin adaya çıkartma yapmaları ve mafyanın ABD ve CIA, o zamanki adıyla OSS ile kurduğu işbirliği sayesindedir. Bu anlamda mafya sözüm ona İtalya'nın özgürlüğü için ABD kuvvetleriyle birlikte çarpışırken aslında kendinin yeniden özgürleşmesinin mücadelesini veriyordu. Nitekim savaş sonrasında bunun semeresini fazlasıyla görecekti. Mussolini'nin emri, mafyanın kökünü kazıyın. Peki faşizmin mafyaya karşı başarılı savaşının ardındaki sır nedir? Öncelikle bunu faşizmin devlet felsefesinde aramak gerekecektir. Toplumun tüm iktidar alanlarını kapsayan, devlet otoritesini yüceltici totaliter bir ideoloji olan faşizm, kendi etki alanındaki ikinci veya alternatif bir iktidar odağına izin veremezdi. Bunun üzerine faşistler mafyaya savaş açtılar. Üstelik mafya İtalyan hükümetini düşman ve yabancı sayan bir gelenekti. Onun için Mussolini derhal Sicilya'da mafyanın kökünün kazınması emrini verdi ve faşizmin ruhunun her yerde hissettirilmesini istedi. Devlet otoritesi İtalyan sınırlarının her santimetre karesinde kıskançlıkla korunmalıydı. Sicilya bunun bir istisnası olamazdı. O yüzden faşistler için otoritelerini Sicilya'da kabul ettirmek öncelikliydi ve onlar için adeta bir prestij sorunuydu. Liberal demokratik, faşistlere göre bu yozlaşmanın asıl nedeniydi, kalıplar içinde mafyayla başa çıkamayan devlet şimdi faşizm kartını oynuyordu. Ancak Mussolini'nin mafyadan bu kadar nefret etmesinin ve bu kadar hışımla üzerine yürümesinin kişisel bir nedeni daha vardı. Çünkü mafya tarafından aşağılanmıştı. İktidara geldikten 2 yıl sonra 1924'te Sicilya'ya yaptığı seyahat esnasında karşılaştığı bir durum ona ağır bir hakaret olarak gelmişti. Dahası hem mafya babası hem de bölgenin belediye başkanı olan Don Francesco Cuccia'nın burada gerçek iktidar biziz anlamına gelen tavrı onu çileden çıkartmaya yetmişti. Mafiosi, yani mafyacılar bile Mussolini'nin gösterişli havalı konuşmalarından etkilenmişti. Mafioso onun kendileriyle çalışacağı inancındaydı. Çünkü diğer politikacılar da onlarla çalışmış, onların politik desteğini istemişlerdi. Oysa mafya patronları Mussolini'nin egosunu hesaba katmamışlardı. Denetleyemediği gizli toplulukların varlığını hoş görecek yapıda bir insan değildi. Sicilya'ya yaptığı ziyaretler sırasında karşılaştığı bir iki olay, mafyanın geleneksel yasa tanımaz, kendi başına buyruk tutumuna karşı hoşnutsuzluk duymasına yetti. Bir seferinde Mussolini toplantıdayken dışarı odada şapkası çalındı. Birisi Mussolini'ye mafyadan yardım istemeyi önerdi. Sicilya'ya yaptığı başka bir gezide Mussolini, Palermo çevresindeki bir kasabayı dolaşıyordu. Yanındaki belediye başkanı o bölgenin mafya şefiydi. Mussolini birçok polisin koruduğunu gören belediye başkanı şaşkınlığını gizleyemedi. Gurur dolu bir tavırla ona döndü.
"Tüm bu çevre benim emrimde olduğu için ekselanslarının korkmalarına gerek yok."
Yanı başında duran adamlarından birine dönüp ekledi.
"Mussolini'nin kılına dokunanı görmeyeyim. Benim dostumdur. Dünyadaki en iyi adamdır."
Mussolini kızgınlığını zor gizledi. Roma'ya döner dönmez belediye başkanını tutuklatmak ve mafyayı ortadan kaldırmak üzere hazırlanan tasarıları uygulamaya koydu. Dipnot: Gay Talese, Babaya Saygı. E Yayınları, sayfa 199. Faşizmin başarısındaki ikinci etmen toplumun güvenlik ihtiyacına bir cevap getirmesiydi. Faşist liderler inanıyorlardı ki toplum aslında her zaman güçlüden ve düzenden yana tavır koyardı. Sicilya'da topluma güven ve düzeni ise o güne dek hep mafya sağlamıştı. Geçmişteki İtalyan hükümetlerinin başarısızlığının nedeni güven duygusunu ve düzeni bir türlü ve tam olarak sağlayamamalarıydı. Eğer mafyanın gücü yerine devletin gücünü koyabilirseniz, bu en az mafya kadar acımasız olmayı gerektirse bile sonunda devlet kazanırdı. Hesapları buydu. O yüzden Sicilya'da gündelik hayat içindeki şiddet, gasp, soygun, haraç alma, adam öldürme gibi mafyanın kriminal teröründen bıkan insanlar, faşizmin otoritenin yeniden tesisi arayışına destek olabilirlerdi. Olamasalar bile mafyaya destek azaltılabilirdi. Böylelikle yozlaşmış, liberal hak ve özgürlüklerin sürekli kötüye kullanılmasından bıkan toplum, faşizmin kutsal devlet otoritesinin bayrağı altında toplanabilirdi. Mussolini nihayet artık yeter denecek sıra geldi. İnsanlar birbirleriyle kapışır ve uzlaşmak nedir bilmezlerse söz yalnız kuvvetindir. Hiçbir vakit başka bir çaresi bulunamamıştır ve bulunamayacaktır derken tam da bunu kastediyor ve bu duyguya güveniyordu. Dipnot, daha önceki İtalyan devlet bürokrasisi Sicilya sorunundan bıkmış ve otonomi ile sorunu çözmeyi planlıyordu. Mussolini buna şiddetle karşı çıkacaktı. Aynı zamanda Vali Mori, mafyanın toplum üzerinde yarattığı kaotik yapının farkındaydı. Ondan önce İtalyan hükümetinin güvenlik güçleri toplumda var olan güvenlik açığının ancak çok küçük bir bölümünü sağlayabiliyorlardı. Aynı şekilde mafya toplumdaki her tür anlaşmazlıkta ara bulucu ve sorun çözücü işlevi görürken hırsızları bile o buluyor, belli bir yüzde karşılığı çalınan malların iadesini sağlıyordu. İnsanlar sadece omerta yasasından dolayı değil, aynı zamanda daha kesin sonuç alacağını bildiklerinden dolayı mafyaya başvurmayı tercih ediyorlardı. Devletin bu gibi konulardaki rolü ise adeta sıfırlanmıştı. Vali Mori bunu tersine çevirmek gerektiğini düşünmüş ve yapmıştı. Devlet organları bütün durumlarda görevlerini yerine getirmekten acizdi. Vali Cesare Mori, devlet görevlilerinin olayların %75'inde hiçbir şey bulamadıklarını, %15'inde suçluları bulduklarını ve yalnızca %10'unda çalınan malların yerlerinin tespitinde başarılı olduklarını yazmıştı. Yine Mori'ye göre mafya ise aracı olduğu olayların %95'inde başarılıydı. Dipnot Pino Arlacchi, Mafya Ahlakı, Kapitalizmin Ruhu, sayfa 54. Oysa mafyanın Sicilya'daki varlığı bizzat devlet otoritesinin reddi anlamına geliyordu. Bir ipte iki cambaz oynamazdı. O yüzden faşistler daha önceki hükümetlerin yaptığı hatayı yapmayıp mafyayla uzlaşma veya taviz politikalarını ellerinin tersiyle ittiler ve cepheden saldırı kararı aldılar. Bu mafya için yeni bir durum olmasa da bu kez topyekün devlet gücü karşılarında olacaktı. Zaten Sicilya geleneğinde bulunan ve mafyaya asıl hayat alanını sağlayan merkezi otoritelerin reddi alışkanlığı mafyayı silmeden kırılamazdı. Bu anlamda faşizmin mafyaya karşı savaşı ahlaki bir tercihten çok siyasi bir zorunluluğun ürünüydü. Devletin kısas politikası. Faşizmin başarısındaki üçüncü etken ise mafyayla aynı dili konuşmasıydı. Mafya yasa tanımıyor muydu? O halde devlet de kendi koyduğu yasaları tanımayacaktı. Mafya toplumu şiddet, baskı, zorbalıkla mı sindiriyordu? Devlet de en az onlar kadar zorba olacaktı. Mafya hukuksuz, yargısız, kuralsız adam öldürüp adaleti böyle mi sağlıyordu? O halde devlet de hukuku ve kuralları bir kenara itecek, yargısız olarak onları öldürecekti. Mafya topluma korku salarak zoraki bir saygı mı sağlıyordu? O halde aynı korkuyu devlet salacak ve zoraki de olsa saygınlığını yeniden kazanacaktı. Faşizmin stratejisi kabaca buydu ve sayılan üç ayak üzerine kurulmuştu. Diğer bir tabirle mafyayı ortadan kaldırmak ve toplumun selameti için bizzat devletin mafyalaşması gerekiyorsa gereken yapılacaktı. Kısaca çivi çiviyi sökerdi. Zaten Sicilya halkının geleneksel kültüründe var olan kısasa kısas anlayışından hareket eden faşist devlet aygıtı tüm gücüyle mafyanın üzerine yürüdü. Bunu da uyguladığı karşı şiddet politikası eliyle yürüttü. Devlet madem şiddet tekelini elinde bulundurma hakkına sahip tek otoriteydi, o halde bu hakkını sonuna kadar kullanacaktı. Mafya yüzünden neredeyse yüzyıllardır bölgede tam otorite tesis edememiş devlet aygıtı bu kez sorunu kökten halletmek üzere harekete geçecekti. Demir Vali Mori'nin anti-mafya terörü. Il Duce lakaplı faşist lider Benito Mussolini, anti-mafya operasyonunun başına geçirmek için en uygun ismin deneyimli içişleri bürokratı Cesare Mori olduğunu düşünmekteydi. Dipnot, işin enteresanı Mori aslında faşizmin ideolojisine gönül vermiş bir bürokrat değildi. Hatta geçmişte başarılı hizmetlerde bulunduğu ve madalyalı bir içişleri bürokratı olduğu halde faşistlerle çeliştiği için kıza alınmıştı. Mori devletin faşist parti teşkilatlarınca yönetilmesine karşı çıkmıştı. Mori'ye göre devlet içi görevlendirmeler partili olmaya göre değil, liyakata göre yapılmalıydı. Faşistlerin bürokrasi içindeki gelişigüzel atamalarına aynı nedenle karşı çıktı. Böylelikle yeni oluşan faşist bürokrasinin tepkisini çekti. Mussolini'nin ünlü Roma yürüyüşü esnasında görevden el çektirildi. Faşistlerin gözünde o faşist ilkeleri benimsemeyen biriydi. Ancak Mori aynı zamanda bir entelektüeldi ve mafya hakkında bir de kitap yazmış olması onu konunun uzmanı haline getiriyordu. Faşist devlet onun itibarını iade etti ve tekrar göreve getirdi. Olağanüstü yetkilerle donattığı Mori'yi Sicilya'ya atadı. Mori bu konuda ne kadar kararlı olduğunu şu ünlü tümcesinde özetlemişti. Eğer Sicilyalılar mafyadan korkuyorlarsa ben onları mafyözlerin en korkutucusu olduğuma ikna edeceğim. Dipnot Thomas Lappalainen, Mafya, sayfa 193. Onu efsane haline getiren süreç başlamıştı. Dipnot, Vali Mori'nin mafyayla savaşı bir filme de konu olmuştu. 1978 yapımı, yönetmenliğini Pasquale Squitieri'nin yaptığı I Affaire Mori, Mori olayı isimli filmde başrolleri Giuliana Gemma, Francisco Crabal, Claudia Cardinale paylaşmışlardı. Mori mafyaya karşı savaşını çok cepheli bir şekilde yürüttü ve psikolojik savaş metotlarını da içeren bir strateji çizdi. Ve her ne yaptıysa Mussolini'nin desteğini hep arkasında buldu. Eğer Mussolini'nin desteği arkasında olmasaydı Vali Mori'nin çabaları yetmeyebilirdi. Ayrıca mafyanın yarattığı terörden bıkan adadaki soylular da onu destekliyordu. Mafyayı ortadan kaldırmak üzere görevlendirilen Cesare Mori eski bir polis ve acımasız bir faşistti. Gerçi Mori birkaç yıl içinde mafyayı temizleyemedi ama eylemlerini sindirip yer altına sokmayı başardı. Adaletin köstekleyici kurallarıyla bağlı olmayan Mori'nin birlikleri yüzlerce mafiyosoyu veya şüpheli kişiyi tutukladı, elektrikli tellerle, kamçılarla, ateşle ve orta çağdan kalma işkence gereçleriyle konuşturdu. Birçok suçsuz kişinin haksızca suçlanması Cesare Mori'ye bir dert olmuyordu. Ardında Mussolini'nin olduğunu biliyordu. Adadaki soyluların çoğunluğu Mori'nin aldığı sonuçlardan hoşnuttu. Artık mallarının yağma edileceği konusunda kuşku taşımıyorlardı. Dipnot Gay Talese, Babaya Saygı, sayfa 200. Hiç şüphesiz Mori'nin başarısında kişisel birikim, yetenek ve kararlılığının önemli bir payı vardı. Ancak bütün bunları devletin tartışmasız ve sürekli siyasi desteğini arkasında bulmadan yapamazdı. Yoksa Sicilya'ya daha önce de birçok parlak vali atanmış ama başarılı olamamıştı. Bu kez devlet tüm gücüyle arkasındaydı. Başarısındaki ikinci neden ise mafya ile mücadelesinde bir perspektife sahip olması, neyi ne kadar ve nasıl yapması gerektiğini bilmesiydi. Bu anlamda Mori tarihte bireyin rolüne başarılı bir örnekti. Mori tipik ve geleneksel bir devletçiydi ama sıradan bir devletçi değildi. Öncelikle o devletin alelade kişi ve politikalarla yürütülemeyeceğine, devlet organları arasında uyum ve politika birliğine inanmıştı. Daha çok seçkinci bir anlayışın temsilcisiydi. Liberal koşullarda mafyayla mücadele olmaz. Mori liberal özgürlük şartları altında mafyayla mücadele edilebileceğine inanmıyordu. Çünkü mafya aynı zamanda bu özgürlüklerin bir ürünüydü ve bireysel özgürlüklerin kötüye kullanılmasının en somut örneğiydi. Mafya başkalarının yaşama özgürlüğü dahil her türlü özgürlüğü kendi tek eline alıyordu. O yüzden aradığı siyasi desteği faşizmin totaliter devlet yapısında buldu. O halde kuvvetler ayrılığı ilkesi değil, kuvvetler birliği geçerliydi. Artık bürokratik kırtasiyelere, yasama kararlarına, yetki dilenmeye gerek kalmamıştı. Devleti ve toplumun emniyetini her şeyin üzerinde tutan ve bu uğurda her şeyi yok saymaya hazır faşizm, Mori'ye aradığı fırsatı sunacaktı. Faşist devlet de tıpkı Mori gibi liberal özgürlüklerden nefret ediyordu. Mafya da bu özgürlükler sonucu iyice şımarmış bir suçlular topluluğuydu ona göre. Vali Mori her ne yaptıysa Mussolini'nin desteğini hep arkasında buldu. Mori önce Tripani sonra da Palermo'ya vali olarak atansa da yetkileri aslında tüm aday için geçerliydi. Gerekli bütün yasal düzenlemeler yapıldı, kararnameler hızla çıkartıldı. Yasaların yetmediği noktada ise göz yumma taktiği uygulandı. Diğer bir deyişle devlet kendi omertasını yani suskunluk yasasını yaratmıştı. Mori ise geçen sürede demir vali olarak anılmaya başlamıştı. Önce mafyanın hayat damarları denilebilecek büyük çiftlik sahipleri, kahyaları, özel koruma güçleri toplantıya çağrıldı. Devlete bağlılık yemini ettirildiler. Uymayanların en sert şekilde cezalandırılacağı belirtildi. Bekçi olmak ya da silah taşımak çok özel izinlere bağlandı. Tüm ticaret, özellikle de hayvan ticareti sert kurallara bağlandı. Çiftçiler ve sürü sahipleri düzenli rapor vermek zorunda bırakıldılar. Ancak geliştirilen tedbirler yeterli değildi. Tüm Sicilya'da tam bir sürek avı başlamıştı. Mafya üyeleri yüzyıllardır yaptıkları gibi dağlara, mağaralara kaçtılar. Bulundukları yerde ölü veya diri yakalandılar. Teslim olmayan veya arananlar listesindekilerin aileleri de gözaltına alındı. Mafyaya yardım ve yataklık etmek en ağır suçlar arasına girdi. Mal ve para kaynakları araştırıldı, meşru olduğu ispatlanamayan gelir ve mülklere el kondu. Toprak sahiplerinden haraç alan ailelerin üzerine özellikle gidildi. Mori koltuğunda oturmadı ve mafyaya karşı yapılan operasyonların çoğuna bizzat katıldı. Teslim olanları affedeceğini bildirerek onları böldü, birbirlerini ele vermelerini sağladı. Tek şartı vardı, bölgede devlet gücü dışında hiçbir gücü tanımayacaklardı. Vali Mori'nin operasyonlarında zamanlama da önemli bir rol oynuyordu. Özellikle kış aylarını seçti. Çok soğuktu ve dağlarda barınmak hiç kolay değildi. Çoğunu evlerinde yakaladı. İlk anda 300 mafya mensubu tutuklandı. Mahkemeleri son derece hızla yapıldı ve ağır cezalara çarptırıldılar. Çok uzun yıllardır ilk defa mafya yargılanıyordu. Böylelikle herkese mafyanın da yargılanabilir ve aleyhine ifade verilebilir olduğunu gösterdi. Mafyaya karşı psikolojik savaş. Cesare Mori'nin mafyaya karşı uyguladığı savaştaki bir diğer taktiği ise psikolojik harp metotlarıydı. Bu uğurda aşırı uygulamalara bile gitmekten kaçınmadı. Uyguladığı taktik basitti. Madem mafya kendini herkese onurlu adamlar olarak tanıtıyordu, o halde onların zayıf noktaları da burasıydı. Aranan mafyacıların aileleri birer birer gözaltına alınmaya başlandı. Ardından polis de onların kadın ve kızlarına tecavüz edildiği haberlerini el altından yaydı. Dipnot: başka bir iddiaya göre ise bu sadece söylenti değildi. Polis mafyosoları kışkırtmak ve ele geçirmek için gözaltındaki kadın ve kızlara bazı cinsel taciz hareketlerinde bulunmuştu. Bunu duyan mafya mensupları o hırsla kente indiler, ya yakalandılar ya da vuruldular. Kendini gelmiş geçmiş en büyük mafyoso olarak tanıtan Mori, buna rağmen ortaya çıkamayan mafya üyeleriyle adeta alay ederek, "Eğer bu adamlar kadınlarının iffetlerini umursamıyorlarsa, bir de çıkarlarına dokunulduğunda nasıl tepki verdiklerini görelim," diyordu. Dipnot: Pino Arlacchi, Mafya Ahlakı, Kapitalizmin Ruhu, sayfa 35. Sonra da mallarını mülklerini müsaadere altına alıyordu. Mori mafyanın davranışsal temelinde erkekçe bir onur anlayışının yattığını biliyor ve sürekli olarak oraya saldırıyordu. "Şu sözde La Madonia kralı bilsin ki onunla bir elimde karabinam, tek elimde dövüşmeye hazırım. Bu akşam 18'de Fonte Santa Andrea'da onu bekleyeceğim. Erkekse gelir." Kısaca Mori o güne dek onuru için yaşamış mafya üyelerini aşağılamak ve demoralize etmek için elinden geleni ardına koymadı. Mori biliyordu ki mafyayı aşağıladığın ve adi suçlu muamelesi yaptığın an mafya toplum gözünde de aşağılanmış olur, prestijleri sıfırlanırdı. Onur kırmanın diğer bir yolu ise işkenceydi. Eskiden karakollardan elini kolunu sallayarak çıkan mafya mensupları bu kez ağır işkence görüyorlardı. İtirafların çoğu bu yolla sağlandı. Tabii devlet işkence iddialarının hiçbirinin üzerine gitmedi. Mori yönetimi sonradan bu açıdan çok eleştirilecekti. Ancak Mori'nin psikolojik harp metotları bunlarla sınırlı değildi. Aranan mafya mensuplarının evlerine polisleri göndererek onları evin erkeğinin yatağında yatırdı. Ki bu mafya için çok büyük hakaretti. Hayvanlarını kesti, mülklerini yaktı, yıktı. Mafyanın ileri gelenlerinin erkeklik gücü olmadığına dair söylentiler yaydı. Hepsini zayıf, korkak ve tavşanlar gibi kaçan kişiler ilan etti. Mori'nin baskın yıldırım harekatı sonunda başarılı oldu. Mafya yıldı. Çoğu tutuklandı, bir kısmı öldürüldü. Bazıları teslim oldu, diğer kısmı ise yurt dışına, özellikle de Tunus ve Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtılar. Geriye kalanlar da kıllarını kıpırdatamaz hale gelmişlerdi. Mafyanın dokunulmazlık zırhı delindi. Mori böylelikle ve ilk kez halkın gözünde mafya mensuplarının aslında sıradan suçlular olduğunu, dokunulmazlıkları olmadığını gösterdi. Mori'nin başarısının ardında yatan gerçek sır ise Sicilya kültüründeki şiddet ögesini iyi analiz etmesidir. Mori böylelikle toplumda süren mafya şiddetini devlet şiddetine çevirerek halkın bilinçaltındaki şiddet tapıncını bir anlamda devletleştirdi. Şiddet tekelini mafyanın elinden alarak yeniden devlet tekeline kavuşmasını sağladı. Belki mafyayı yaratan şartlar yok edilememişti ama mafyanın sindirildiği kesindi. Mafyanın omertasının yerini devletin omertası alacaktı. Mori bir yandan da eğitimin önemine inanıyordu. Sicilya'ya mafya kültüründen arınmış yeni bir kuşak gerektiğini düşünüyor ve bu amaçla tüm öğretmenleri seferber ederek okullarda anti-mafya içerikli dersler koydurtuyordu. Ayrıca parlamento ve yerel seçimler de kaldırılıp kurumlar sadece atama usulüne bağlanınca mafyanın siyasetçiler üzerindeki partito etkisi de kırıldı. Böylelikle mafyanın 1925'ten 1945'e kadar 20 yıl boyunca Sicilya'daki egemenliği son buldu. Dipnot: bu süre zarfında Sicilya'daki suç oranlarında büyük düşüşler gözlendi. Faşistler bunu faşizmin zaferi olarak ilan ettiler. Otoritenin sağlandığı yerde artık mafyaya da gerek yoktu. Mafyanın şiddeti gitmiş yerine devletin şiddeti gelmişti. Artık bölgede tek bir mafya vardı, o da devletti. Bölgede tek bir capo, yani baba vardı, o da Cesare Mori'ydi. Dipnot: Mussolini mafyaya karşı verdiği savaşından dolayı Cesare Mori'yi özel olarak kutladı. 10. Ayrımın sonu. Sayfa 123.